Akbank, Koray Bilici ile en heyecan verici marka hikayelerini sunar.
Herkese merhaba. Değerli dostum, sevgili İnanç Delebaş ile beraberiz. İnanç Publicis grubun CEO'luğunu yapıyor. Hoş geldin İnanç. Nasılsın?
Koraycığım, davet için teşekkürler. Hoş bulduk. Hoş gördük.
Seninle her zaman bir arada olmak çok keyifli. Tabii uzun yıllara dayanan çok güzel bir dostluğumuz var. Beraber uzun bir medya yolculuğumuz oldu. Ben seni çok yakından tanıyorum ve başarılarını çok çok iyi biliyorum. Ancak dinleyenlerimiz de senin kariyer yolculuğunu, şu anki bulunduğun konuma nasıl emeklerle geldiğini ve hangi adımları atarak geldiğini dinlemek isterler. Paylaşır mısın?
Sevgiyle tabii ki, severek paylaşırım. Esasında böyle çok özenle seçilmiş cümleler kurulur o kariyer yolculuklarında. Benimki biraz tesadüf. Ben Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkileri bitirdikten sonra yaklaşık 1,5 yıl kadar bir sürede çok alakasız bir sektörde dış ticaretle ilgili uğraştırmaya çalıştım. Ve bir gün burada ne işim var dediğim gün, o zamanlarda master yapıyordum ve pazarlama derslerim ağırlıklıydı. Ajans dünyasıyla bir arada olmam gerek diye bir vahiy geldi ve bir anda panik içinde bir öğleden sonra iş yerine dönüp o dönem içinde hiç kimseyi tanımadığım bu sektörde çok rastgele Reklamcılar Derneği'nin sitesinden bulduğum bütün isimlere CV göndererek bu yolculuk başladı. Bir cuma günü öğleden sonra esasında ajansların tam anlamıyla ne yaptığını da bilmeyerek gönderdim o CV'leri. Ve aynı gün iki ajans beni aradı. Biri hali hazırda grubumuzun ajanslarından biri olan Starcom, medya planlama satın alma. Bir diğeri de dünyaca ünlü Chicago merkezli kreatif ajansımız Leo Burnett. Her ikisi de iş görüşmesine çağırdı. Ve serüven böyle başladı. Ben o dönem içinde Leo Burnett'le ilerlemedim. Starcom'la ilerlemeyi tercih ettim. Bir pozisyon aslında bana teklif edilen zaman içinde kapanmıştı ama biraz da zorlayarak, bakın ben bu işi yaparım, beni bu işe alın diyerek, o zaman bir önceki şirketimde kazandığım paranın 1/3'üne ciddi bir fedakarlık yaparak bu sektöre sıfırdan adım attım. O gün bugündür de Publicis Group bünyesindeyim. Bu hikayenin ilk girişi böyle tesadüflerle dolu bir giriş ama sonrasında Starcom'da genel müdürlük, daha sonra Starcom Media West Group Türkiye CEO'luğu ve bütün medya ajanslarımızı kapsayan o dönem ya da Vivaki yönetim kurulu başkanlığını yaptıktan sonra da 2017 itibariyle Publicis Group'un Türkiye'deki bütün ajanslarından sorumlu ve operasyonlarından sorumlu yönetim kurulu başkanı ve CEO'luk görevini yürütüyorum. Yaklaşık, çok da uzun bir yolculuk değil, 2004'te başladı. İşte 16-17. yılım Publicis Group'ta, bu grupta gözlerimi açtım. Bu grupta da devam ediyorum diyebilirim.
Çok güzel. Ben de bu sürece yakın tanıklık ettiğim için gerçekten oradaki ajansların isimlerini de duyunca Starcom, ilk başta seninle yaptığımız toplantılar aklıma geldi. Çok çok keyifli günlerdi. Peki bu Publicis Group kimdir? Ne yapar? Özellikleri, güçleri nelerdir?
Publicis Group 1920'lerde kurulmuş bir iletişim grubu. Tüm dünyada 80 bin çalışanı olan, yaklaşık da geçen yılın rakamlarıyla 10 milyar euroluk bir cirosu olan dünya devi bir iletişim network'ü. Bu grubun içinde farklı dikeylerde uzmanlaşmış yetkinlikler var. Kreatif ajanslar, medya planlama satın alma ajansları, dijital ajanslar, teknoloji ajansları, PR ajansları, veri üzerine çalışan ajanslar ve dijital dönüşüm üzerine çalışan ajanslar gibi. Dolayısıyla oldukça hibrit, oldukça büyük bir karmayı, dijital iş dönüşümü ve pazarlama faaliyetlerine destek olabilmek adına çalışan bir grup. Publicis Group bütün bu yapıda silolar halinde faaliyet gösteren bu ajansları zaman zaman kendi içinden doğurmuş. Zaman zaman da dünyanın değişik yerlerinde merger and acquisition'larla satın almış. Bunun en son iki büyük örneği yaklaşık 5-6 yıl kadar oluyor. Publicis Sapient, bir teknoloji ve dijital ajans. Bütün dünyada McKinsey'nin implementasyonlarının yaklaşık 1/4'ünü hayata geçiren bir yapı. Bir diğeri de çok yeni, yaklaşık 2 yıl kadar önce satın aldığı Epsilon. Epsilon'da 4 milyar dolarlık bir satın alma. Grubun dümenini birazcık daha teknoloji ve dataya doğru kıran ve artık böyle reklam ajansı network'ü demenin zor olduğu Fransa merkezli, Paris merkezli bir şirket. Publicis Group, çok kabaca böyle tanımlayayım sana.
Güzel. Peki hep böyle kariyerin ajans ve danışmanlık üzerinden geçti. İşte Starcom olsun, diğer medya şirketleri olsun. Peki ya marka tarafını hiç istemedin mi? Yani sadece ajans ve danışmanlık tarafında kariyerini yoğunlaştırdın, pekiştirdin. Peki neden bir marka tarafı değil sence?
Bizim sektörde böyle o dönemler hep şey konuşulurdu. Ben kurumsala geçeceğim. Sanki ajanslar kurumsal yapılar değilmiş gibi. Sektöre dair de çok şey anlatıyor. Öyle bir anekdotla başlayayım. Tabii benim hikayemin belli dönemlerinde de çok oldu. Çok sevdiğim bazı markalardan gel bizde çalış teklifleri aldığım dönemler de oldu. O hala da dışarıdan da teklif aldığım markalar oldu. Bir yurt dışı teklifi olmuştu yine marka tarafından. Bunlara rağmen neden ajansta kaldım? Bence herkesin temel motivasyonlarından biri. Hep tünelin ucunu görebildim. Kendi adıma 17 yıllık hikayemde evet ciddi bir fedakarlıkla sıfırdan başlayarak gelerek junior olarak girdiğim grupta bu herkese nasip olmaz. Hep önümü açtı o dönem birlikte çalıştığım liderlerim ve o potansiyele yürü dediler. Bu bence büyük bir şans. Şu anda aynı şansı ben de genel müdürlerimize vermeleri gerektiğini söylüyorum. İçeriden büyüme stratejileri doğrultusunda. Biri bu. Bir de bence ajans ve danışmanlık diyelim onun bütününe oyun hamuru gibi. Yani oyun hamurundan kastım çok stresli bir iş yapıyoruz. Çok daralan çalışanlarımıza zaman zaman da onu söylerim. Yani hakikaten çok stresli. Hizmet sektöründeyiz. Günün sonunda en büyük sermayesi insan olan bir sektörün içindeyiz. Makine parkurlarımız yok. Temelde burada çalıştığın şirket ve kurumda bir etki yapabilme ve etkinin neticesini görebilme şansın çok yüksek. Çok dev, çok büyük bazı kurumlar çok iyi fırsatlar tanısa da aynı şansı bence vermiyorlar. Beni heyecanlandıran şey oldu. Yani ben burada bir şey yaparsam pozitif ya da negatif hem günahı hem sevabı iki yönlü de yine bana ait olacak. Çünkü şirketin büyümesine de direkt bir katkım olabilir. Şirketin birlikte çalıştığı ve hizmet verdiği bir markaya çok ciddi katkıların olabilir. Böyle hikayelerle dolu bu geçmişimiz. Bu çok heyecanlı, çok canlı tutan, çok dinamik bir yapı. Yani çok dev, dümeninin dönmesinin çok zor olduğu bir gemi diye tanımlamam ben hiçbir zaman bu ekosistemi. Bir sürat motoru gibi çok çabuk, çok kıvrak, her an her yöne dönebilecek. Yanlışı da doğruyu da yaptığında bunun etkisini çok hızlı alabileceğin bir endüstri bu endüstri. Dolayısıyla hep canlı tuttu. Hep tünelin ucu biraz açıktı. Bir de bu oyun hamuru benzetmesi. Yani bir tarafından sıktığında karşı tarafının böyle bir anda çıkması. İstediğin gibi şekil verebilmen. Yani şirketin sana şekil verebilmesinin dışında. Senin şekil verebildiğin şirket sayısı bence çok az. Ya bir girişimci olarak sıfırdan o şekli vereceksin. Ya da aynı girişimciliği bu gibi yapılarda biraz sabırla da bekleyerek hayata geçireceksin. Bu şekil verebilme gücü bence yıllarca beni burada tuttu.
Koray Bilici ile en heyecan verici marka hikayeleri Akbank'ın destekleriyle devam ediyor.
Evet, 17 yıl boyunca kendini ajans dünyasında yetiştirdin. Hem öğrenen bir yapın da var. Hiçbir zaman da hani bir tamam dediğim bir şey yok. Sürekli bir öğrenme körbülünde içindesin. Peki bunu en iyi cevaplayacak bence dostum sensin. Bu ajans dünyası nereye evriliyor? Ve yani dünyada olan yeni trendler, hizmet ve ajans modelleri. Yani bu nereye evriliyor İnanç?
Ya ajans dünyası her şeyde olduğu gibi ciddi bir devinimin içinde. Belli bir dönem önce uzmanlık alanları yoktu ve ayrılmamıştı. Tabii ki dijital ajans dünyasındaki iş yapma biçimlerini de çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Oyun alanı çokça değişmeye başladı. Ben bu işe başladığımda grup içinde kapasite olarak sayabildiğim kapasite sayısı iki elin parmağını geçmezdi. Yani her şeyin basının bir uzmanı, satın almanın bir uzmanı, planlama ve stratejinin bir uzmanı der. Böyle işte birkaç tane uzmanlık alanı bununla bağlantılı title sayabilirdiniz. Bugün herhalde 20-30'dan daha fazla dikeyde faaliyet gösteren insanın içinde olduğu aşırı renkli, hiç olmadığı kadar renkli bir dünya. Bir o kadar da komplike bir dünya. Bu dijital dünyanın özellikle iletişim ekosisteminde ve iş dönüşümüne olan etkisi söz konusu olduğunda çok önemli rolleri var ajansların. Dolayısıyla ajansların insan kaynağı konfigürasyonları ve profilleri de al aşağı oldu ve baştan aşağı değişti ve hala değişmekte. Birinci değişim bu. Dolayısıyla birbirine 7 benzemez, 10 benzemez çok farklı dikeylerdeki insanların bir araya geldiği ekosistemleri yönetiyoruz. Bu da en büyük sorunsallardan birine getiriyor bizi. Entegrasyon. Yani ben marka adına bütün bu ekosistemi işte arama motoru reklamcılığından Search Engine Optimization'a, oradan sosyal medya yönetiminden efendim dynamic creative üretimine, bir oradan copywriter'ından art direktörüne, stratejiden medya satın almaya dev bir operasyon dönüyor bir marka etrafında esasında. Bütün bu ekosistemi bir şef gibi orkestre etmek hayli güç bir hal aldı. Bir de sabah işte biriyle bir toplantıya girip öğleden sonra başka birini briefleyip başka bir toplantıdan çıkmak ve bütün bir günü bununla harcamak en büyük zorluklarından biri marka tarafının. Bunu gören Publicis Group'ta yaklaşık 2017 yılıydı. Bir mottoyla o zamanki liderimiz Maurice Levy'nin bir mottosuyla yola çıktı. Dedi ki no silo, no solo, no bozo. Yani silolardan kurtulacağız, solo takılmayacağız, solo şarkılar söylemeyeceğiz. Madem bu kadar önemli ajanslar bu ekosisteme giriyor, herkes kendi duvarlarını örüp kendi içine hapsolmayacak. Biz bu pazarlama ekosisteminin uçtan uca hizmet sağlayıcısı olacağız. Bir platform şirketine dönüşeceğiz. Platform şirketi demek tamamen modüler ve esnek bir yapıyı gerektiriyor. Merkeze markayı ve ihtiyaçlarını koyduğumuz bir yapıda tamamen markanın etrafında örgütlenen yepyeni kendi ajans markalarımız, hatta egolarımızdan kurtulup arka plana atacağız. Çünkü hiç kimsenin bunu San Francisco'daki bir konferansta çok büyük bir reklam verenin üst düzey temsilcisi söylemiş. Hangi ajansın ve adının hiçbir önemi yok. Ben aldığım hizmetin kalitesine ve etkinliğine ve markaya olan etkisine bakıyorum. Dolayısıyla bu da başka bir şeyden kurtardı. O markalar hayatımızda kültürleriyle ama birazcık daha arka plana atarak o markaları biz esas hizmet verdik. Markaların etrafında daha marka merkezli yapılar haline döneceğiz ve bunun için de işte demin saydığım onlarca uzmanlık alanı gerekirse modüler ve esnek bir şekilde bu platform şirketinde, holding şirketinden, böyle silolar gibi şirketlerin durduğu holding şirketinden platform şirketine dönüşmüş Publicis'te yepyeni bir modele evrilecek. Bu da aslında kendi içinde ajans dünyasının nereye evrildiğinin böyle anahtarlarını saklıyor. Entegrasyon çok önemli konulardan biri. Markalar etrafına kurulan ajans yapıları, yani bir spok çözümler markalar etrafında. Parçaların ayrı ayrı doğru yapılıyor olması, yani işte search, medya satın alma, kreatif, onun içindeki dikey uzmanlıklar bütünün çok büyük bir etki yaratacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla birbiriyle konuşuyor olması ve sinerjiyi yaratıyor olması gibi konular var. Tabii ki ekosistemin tamamlayanlarından teknoloji ve teknolojik dönüşüm ve veri konusu da bu ekosisteme dahil oldu. O dönüşümün çok da merkezinde böyle duruyor. İster kreatif operasyon olsun, ister medya operasyonu olsun, tüketiciyi daha iyi anlayabilecek, ona göre şekil alabilecek yapıları kurgulamanın önemi her geçen gün daha da artıyor.
Ben de bu silolar ve sololar konusunu çok önceki yıllarda gerçekten aynı bilgileri paylaşırdım. Yani insanlar bu egolarından sıyrılsın, hep beraber tek bir amaç için çalışmalarını birleştirsin. O konuda da gerçekten sıkı bir iş yapıyorsun o tarafta. Bu sabah şeyi geldi. Magna Global Data'nın Amerika'daki reklam harcamaları ve önümüzdeki 5 yıllık forecast'i 2021 ile 2025 arasında ve çok ciddi bir şekilde artıyor. Yani bunu US Advertising spend 2021-2025 böyle dramatik artışlar var. Peki Türkiye'de iletişim yatırımları nasıl şekilleniyor?
Buraycığım, Türkiye'de ciddi artışlar var. İletişim yatırımlarında reklam veren kompozisyonu birçok konuda çok öncü ve pilot bir pazar olduğumuz için de çokça değişiyor. Dotcom'lar, pazar yerleri, kripto platformları, hızlı tüketim, özellikle pandemi sonrası yatırımlarını Türkiye'de de ciddi şekilde arttırıyor. Biz hep buna böyle söylem farkı diyelim, dijital çok büyüyor, şuralara geldi, buralara geldi diye söylemek yerine şöyle söyleyeyim, küçük ve orta ölçekli şirketlerin de bu yatırıma olan katkılarını ortaya koyduğumuzda, her zaman markayı büyütmek değil ama direkt performans içinde bu yatırıma olan katkılarını ortaya koyduğumuzda, televizyon ve diğer bütün offline ekosistemin oyun sahası toplam yatırım içinde %35'lere kadar daralmış durumda. Tamamını düşündüğümüzde bu yıl Reklamcılar Derneği bütün paydaşlarıyla birlikte rakamları açıkladı ve dijital %65'i oluşturuyor. Bu büyük resimden bakıldığında sadece büyük markalar ve belli çaptaki reklam verenler diye bakmazsak Türkiye'de çok ciddi bir KOBİ, küçük orta ölçekli şirketin de iletişime, özellikle de salt dijitale performans için yatırımı söz konusu. İşte nakliyecisinden manavına, ondan efendime söyleyeyim küçük işletmesine, restoranına, lokantasına, ayakkabıcısından dükkanına kadar. Dolayısıyla bu resimden bakıldığında, hadi diyelim dijital şu kadar büyüdü demeyelim, dijital dışındaki kalan alan %35'e kadar daraldı diyelim. O daha çarpıcı bir şeyi ifade edecek. Ajanslar içinde de insan kaynağının kompozisyonuna baktığımızda sanıyorum bizde de sadece 1/4'ü dijital dışında iş yapan insanlardan oluşuyor artık çalışanlarımızın, özellikle medya operasyonlarında. Bu da çok şey anlatıyor. Yani 1/3'ümüz bir tarafından dijital ekosisteme değen, dokunan işler yapıyoruz.
Evet, yani bakınca direkt olarak insan kaynağının artık seçimi, arkadan gelen jenerasyonların da hangi iş alanları dokunması gerektiği. Dolayısıyla bu çok keyifli sohbet ve bilgiler için çok teşekkürler İnanç. İyi ki varsın dostum. En yakın sürede de tekrar görüşmek üzere diyorum. Söylemek istediğim bir şey yoksa yayını sonlandıracağım.
Evet, çok teşekkür etmek istiyorum sana. Her zaman olduğu gibi seninle sohbet etmek çok keyifli. Davet için ayrıyeten teşekkürler Koraycığım. Umarım görüşmek yine üzere. Görüşmek üzere.
Tabii ki. Hoşçakal.
Sevgiler.
Akbank, Koray Bilici ile en heyecan verici marka hikayelerini sundu.